Merhaba, bu derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün Mehmet Özkenderci'nin Pandora'nın Kutusu Açıldı başlıklı oldukça dikkat çekici bir yazısını ele alacağız.
Evet, selamlar. Yazar burada Yunan mitolojisinden bir metafor kullanıyor. Hani şu meşhur kutu, açılınca içinden kötülükler saçılan.
Aynen, bunu alıt günümüz Türkiye siyasetine, özellikle de AKP-MHP ortaklığının PKK ile ilişkilerine dair attığı adımlara uyguluyor. Temel tezi de şu: bu kutu açıldı ve bunun sonuçları pek de iyi olmadı diyor yazar.
Tabii bizim buradaki amacımız, yani misyonumuz, yazarın metinde ne dediğini, hangi argümanları öne sürdüğünü anlamana yardımcı olmak.
Kesinlikle. Şunu baştan söyleyelim, bu yazı oldukça eleştirel, yani net bir politik duruşu var. Biz burada yazarın fikirlerini aktarıyoruz sadece. Herhangi bir tarafı desteklemiyoruz, onu netleştirelim.
Aynen öyle. Tarafsız bir aktarım yapacağız.
Peki bu Pandora'nın kutusu benzetmesiyle yazar tam olarak neyi kastediyor? Hangi noktalara değiniyor? Mesela şey var.
Bahçeli meselesi mi?
Evet, Devlet Bahçeli'nin geçmişte Öcalan'ın idamının istediğini ama sonra farklı bir tutum sergilediğini iddia ediyor yazar. Bunun zamanlamasını sorguluyor.
Neden şimdi, neden böyle bir değişim diye soruyor. Hatta şey örneğini de veriyor.
İngiltere ve İspanya.
Teröristle anlaşma olmaz diyor temel olarak.
Evet, prensip olarak olmaz diyor. Ve buradan da şuna geliyor. Peki, hükümet PKK'ya ne gibi tavizler vermiş olabilir? Yani bu soruyu sorarken bir gönderme de var aslında.
Hangi gönderme?
Erdoğan'ın FETÖ için söylediği iddia edilen o "ne istediler de vermedik" sözüne atıfta bulunuyor yazar.
Anladım. Oldukça çarpıcı bir bağlantı kuruyor. Ve devamında da yazarın kendi ifadesiyle 40 bin kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu Öcalan'a sanki bir kurucu önder gibi yaklaşıldığı iddiasını çok sert eleştiriyor.
Evet, hatta Neşe Akden gibi terör kurbanlarını hatırlatarak bu eleştiriyi daha da somutlaştırıyor, değil mi? O trajediyi vurguluyor.
Kesinlikle bu insani boyutu da ekliyor argümanına.
Yazarın dikkat çektiği bir başka noktada çelişki olarak gördüğü durumlar. Bir yanda "analar ağlamasın" söylemi var.
Barışçıl bir ortam isteği.
Evet, ama diğer yanda mesela CHP'li bazı belediye görevlilerinin gözaltına alınması, tutuklanması gibi durumlar yaşanırken.
İtirafçı beyanlarıyla falan.
Aynen. Yazar diyor ki İstanbul'da yapıldığı iddia edilen "şeriat isterük" ya da işte "PKK yanlısı Kürdistan'dan gidin" gibi sloganların atıldığı yürüyüşlere aynı şekilde müdahale edilmedi.
Bu farklı uygulamaları bir çifte standart olarak yorumluyor ve eleştiriyor metinde.
Yani yazar burada bir tutarsızlık olduğunu iddia ediyor.
Evet, ve bu eleştirileri daha geniş bir bağlama oturtuyor. Türk kimliği ve milliyetçiliğe yönelik olduğunu düşündüğü adımlarla ilişkilendiriyor.
Mesela
Mesela okullardan andımızın kaldırılması, bazı kurumlardan TC ibaresinin kaldırılması gibi uygulamalar. Bunları eleştiriyor.
şeyde vardı sanırım, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen subayların ihracı iddiası.
Evet, onu da bu çerçevede değerlendiriyor. Bir de Erdoğan'ın her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldığı yönündeki beyanını hatırlatıyor. Bunun Türk milliyetçiliğini de içerdiğini savunuyor yazar.
Ama sonra milliyetçiliğin tanımını da yapıyor, değil mi?
Evet.
Irkçılık olmadığını.
Yani, vatan sevgilisi olduğunu söylüyor. Hatta ABD, Çin gibi örnekler vererek milliyetçiliğin aslında yaygın bir duygu olduğunu belirtiyor.
İşte tam bu noktada yazarın belki de en çarpıcı bulduğu kısım geliyor. Milliyetçiliği reddettiğini söylediği Erdoğan ile ittifak yapan MHP'nin durumu.
Evet, bunu trajikomik olarak nitelendiriyor.
Yani yazar MHP'nin kendi temel ilkeleriyle çeliştiğini iddia ediyor bu ittifak yüzünden.
O kadar ki MHP'ye ismindeki milliyetçi kelimesini çıkarmasını bile öneriyor. Çok keskin bir eleştiri bu.
Gerçekten sert ifadeler var metinde.
Özetle diyebiliriz ki bu metin yazarın bakış açısıyla hükümet politikalarını Pandora'nın kutusunun açılması olarak görüyor ve bu durumun hem terörle mücadelede hem de ulusal kimlik değerler konusunda ciddi sorunlar ve çelişkiler yarattığını iddia ediyor. Güçlü bir eleştiri metni yani.
Gördüğün gibi kaynakta oldukça spesifik iddialar, sert yorumlar mevcut. Bizim görevimiz, tekrar altını çizelim, bu argümanları ve yazarın bakış açısını sana olduğu gibi aktarmaktı.
Herhangi bir yorum katmadan, yargılamadan.
Aynen öyle.
Peki, bitirirken sana üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakalım mı?
Olur, harika olur.
Bu metinde okuduğumuz, duyduğumuz iddialar ışığında bir ülkede milliyetçilik kavramı nasıl farklı şekillerde ele alınabiliyor? Yani farklı siyasi aktörler bu kavrama nasıl anlamlar yüklüyor? Ve bu durum ittifakları, hatta belki de toplumun genel dinamiklerini nasıl etkiliyor?
Özellikle de hani uzun süreli iç çatışmaların yaşandığı yerlerde bu kavramsal tartışmaların rolü ne olabilir acaba? Bu ilginç bir düşünce egzersizi olabilir senin için.